İz düşüm. İz düşümde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Ve hep yaptığımız gibi sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@tret.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum ve kısa mesaj numaramız da 535 472 60 11. TEPAV İcra Direktörü Yardımcısı Sayın Esen Çağlar'la birlikteyiz. Esen Bey hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, merhaba.
Sevgili dinleyicilerimiz, Esen Bey'le Türkiye'nin kalkınma, gelişmişlik, üretim sorunlarını ve süreçlerini konuşacağız. Bu hafta İz Düşüm'ün birinci bölümünde ve sonra Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer Hoca bizlerle birlikte olacak İz Düşüm'de. Ve dün Fransa'da gerçekleşen saldırıyla birlikte Huntington'ın medeniyetler çatışması tezinden bir fikir jimnastiği yapacağız hocamızla. Sayın Esen Çağlar'a hemen şunu sormak istiyorum. Bu kavramlar arasında nasıl bir eski tabirle illiyet, nedensellik bağı kurabiliriz? Tek başına kalkınmadan bahsettiğimizde bir toplum açıklamış olur muyuz? Gelişmişlikten bahsettiğimizde açıklamış olur muyuz? Üretim dediğimizde açıklamış olur muyuz? Yoksa bunların arasında hemen göremediğimiz bağlar mı var Esen Bey? Evet.
Şimdi kalkınma gerçekten de tanımlaması çok da kolay olmayan bir kavram. Ben bunu ve çok geniş bir tanımı olan bir kavram. Bunu düşündükçe aklıma hep şey geliyor. Ve Türkiye'de de şunu da hani hemen belirteyim. Çok birbirine giriyor kavramlar. Anlamları arasında bir karmaşa var. Hani ekonomik büyüme, gelişmişlik, kalkınma. Bunların hepsi hani farklı şeyleri kimisi için ifade ediyor. Kimisi için aynı şeyi ifade ediyor. Bunların bence net bir ortaya koyulması lazım. Ama benim için hani hep aklıma şey geliyor. İlk aldığım kalkınma dersinde ve Hindistanlı bir hocamın Atul Kohli'nin yaptığı tanım, o da şu: insanların yaşamlarının daha yaşanabilir olması olgusunu ifade eden şey kalkınmadır. Hani kalkınma, hani bizim bugünkü yaşamımızın daha da yaşanabilir olması için atılması gereken adımların bütünü olarak belki bakabiliriz. Hani bu Ankara'da, Etimesgut'ta yaşayan bir insan için bir şey ifade edebilir. Danimarka'nın bir köyünde yaşayan bir insan için başka bir şey ifade edebilir. Ama hani burada hani kalkınmanın merkezine ne parayı ne başka bir hani sanal olguyu, yani insanın kendisini koyarsak belki daha doğru tanımlara doğru gitmiş olabiliriz.
Burada da zaten daha fazla üzerine gitmeyelim bu konunun ama
Felsefeye doğru zaten gitmek.
Finlandiya'da milli gelir o kadar yüksek, gelir dağılımında çok fazla bir sorun yok ama intiharların en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. İlk 20 içerisine Cumhuriyet'le birlikte Türkiye ekonomisi giriyor. Şimdi de galiba 17 miyiz?
Evet, 17. sıradayız şu anda. Sıradayız.
10 bin dolar civarında bir milli gelir. Birden programa girmeden önce değerli dinleyicilerimiz Sayın Esen Çağlar'la Osmanlı'nın son döneminde dünyada kaçıncı ekonomi olduğunu şöyle bir hatırlayalım dedik. 4 gibi geldi bize,
evet,
sanki.
Evet, yani en büyüklerden biriydi dünyada.
Çok büyük bir savaştan sonra kaçtı, yerlerde sürünüyor değil mi?
Kurtuluş tabii savaşı, zaten çok büyük toprak da kaybettik. O zaman zaten ekonomik büyüklük toprak büyüklüğü, yani tarıma dayalı ekonomilerde ekonomik büyüklüğü o ifade eder. Toprağın genişliği, üretim kapasitesi. Ama işte esas olarak Osmanlı'nın yıkılması, Cumhuriyet'e doğru geçiş hani iki şeyi beraberinde getirdi. Bir coğrafi açıdan daha konsantre bir alana çekilmek durumunda kaldık. İkincisi de hani tarım toplumundan daha farklı bir, daha kentsel ve daha sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir yapıya doğru geçiş yavaş da olsa başladı.
Şimdi bu ilk 20 içerisinden 10 bin doları aşıp 25 bin dolar, 20 bin dolar civarına çıkmanın ve ilk 10'a girmenin 2023 anlamıyla bir hedef koydu Türkiye. Bunu değerlendirir misiniz? Nasıl?
Evet. Ya öncelikle şuradan başlamak lazım. Hani 2023 hedeflerinin her ne kadar çok iddialı, kimi iktisatçılara, kimi bilim insanlarına gerçekçi olmayan hedefler olsa da ben en azından bunların tartışılmaya başlandığı dönemde ciddi bir amaca hizmet ettiğini düşünüyordum. O da şu, farklı toplumun kesimlerini tek bir hedef altında bütünleştirebilme, bir araya getirebilme işlevi vardı bu hedeflerin. Yani Eğitim Bakanlığı'ndaki bir daire başkanıyla Ulaştırma Bakanlığı'ndaki bir genel müdür veya hazinedeki bir uzmanı bir araya getiren ve bunun yanında hani tekstil sanayicisinden makine sanayicisine, tarım sektörüyle uğraşan bir kesimden sendikalara, hani birçok toplumun farklı kesimini tek bir hedef altında konuşmaya iten bir koordinasyon aracıydı bu aslında. Bu açıdan da bakıldığında hani herkes kendi ev ödevini hani bakarken, incelerken bu benim 2023 hedefine, ülkenin yaklaşmasına nasıl bir hizmet edecek? Benim yaptığım işi nasıl daha farklı şekilde yapmam gerekecek diye bir sorgulamaya sevk ediyordu. Bu açıdan bir işlevi vardı. Ama bu tabii 2009-2010 döneminde ilk dillendirildi ve Türkiye çok hızlı büyüdü 2011-2012 döneminde küresel konjonktürün de etkisiyle. Ama daha sonra hani büyüme hızımızın yavaşlaması, işte reformlara özellikle 2007'den sonra daha ikinci plana atmamız, hani siyasi gündemin daha ön plana çıkması gibi, hani çok daha uzatabiliriz bu listeyi. Birçok nedenden dolayı bu 2023 hedefleri biraz daha temennide kalan, hani farklı kesimleri bir araya getiren bir koordinasyon hedefinden ziyade hani bazı kesimlerin inanmadığı, bazı kesimlerin gerçekçi bulmadığı bir temenni listesine doğru dönüşmeye başladı maalesef.
TEPAV'ın ve Sayın Esen Çağlar, sizin genel değerlendirmeleriniz nedir? Önümüzdeki 8-10 senelik süreç Türkiye açısından nasıl bir projeksiyon tutuyor TEPAV?
Şimdi 2023 hedefleri zaten hani 10 seneden az kaldı. 8 sene kaldı bu dönemin tamamlanmasına. Baktığımızda hani bir dizi hedef vardı. Şimdi bunlardan bazıları bizim için daha anlamlı, bazıları kısmen daha az anlamlıydı. Örneğin ilk 10 ekonomi arasına girmek. Yani dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinden biri olmak. Hani bugünkü 17. sıramızda, hatta 2013 rakamlarında 18.liğe düştüğümüzde düşmemiz de söz konusu. İşte buradan ilk 10 arasına girmek bir hedef. Bu kendi içinde çok da anlamlı bir ekonomi politikası hedefi olmayabilir. Ama öte yanda mesela kişi başı gelirin bugünkü 10 bin dolarlar düzeninden 25 bin dolar düzenine çıkması ayrı bir hedef. Bu biraz daha anlamlı bir ifade. Sonuçta dünyanın en büyük ekonomisi olabilirsiniz ama insani gelişmişlik açısından, işte fakirliğin toplam nüfusu oranı açısından, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri açısından dünyanın vasat toplumlarından biri de olabilirsiniz. Sonuçta ilk 10 ekonomi arasına girmiş olmak tek başına yeterli değil. Örneğin Hindistan var ilk 10 içinde, Çin var keza aynı şekilde. Hani bunlarla benzer gelişmişlik düzeyinde olmaması gerekiyor Türkiye'nin. Daha ileri olması gerekiyor. O yüzden hani büyüklük tek başına bir şey ifade etmiyor. Bunun yanına daha hani niceliğin yanında niteliksel olguları koymak
yani
gerekiyor.
Yani Kuzey Kore'ye 60 bin dolara çıksa da çok fazla bir şey ifade etmez diyorsun.
Aynen öyle. Yani burada mesele hem dünyanın en gelişmiş, hani daha yaşanabilir hayatlara sahip ülkelerindeki yaşam standardına kendi toplumumuzu nasıl kavuşturacağız? Hani bunun için de hem verimlilik düzeyi önemli. Mesela bizim bir çalışan başına verimlilik düzeyimiz 32 bin dolar. Hani bizim bir işçimiz 32 bin dolar üretebiliyorken ekonomimizde, örneğin Almanya'da, Fransa'da bunlar 100 bin dolar civarında.
Burası işin çok ilginç Esen Bey. Bu neden böyle oluyor?
Birçok nedeni var. Hani altyapı, hani onların kullandığı yollar, onların kullandığı kurumlar, onlara hizmet eden mahkeme sistemi, onlara iş gücünü yetiştiren okullar, kullandıkları yazılımlar, makine, birçok nedeni var aslında bu verimliliği etkileyen. Yani, ve dünyada da iktisatçıların hala tanımlamaya, anlamaya çalıştığı kapalı kutudur aslında verimlilik. Hani bir insan neden başka bir insana kıyasla daha verimli olabilir? Aynı şekilde toplumlar nasıl daha verimli olabilir? Ama hani ben en temel açıklayıcılarına baktığımız zaman hani kurumlar çok açıklayıcı. Bir de eğitim düzeyi çok açıklayıcı gözüküyor verimlilik üzerinde. Hani örneğin ortalama eğitim yılına baktığımız zaman bir Alman vatandaşı ortalama 12 yıllık eğitime sahip. Yani üniversite 1 veya üniversite 2 gibi düşünebiliriz. Ama mesela bir Türk vatandaşı ortalama 6,5 yıllık bir eğitime sahip. Yani orta 2'den terk aslında bizim ortalama medyan vatandaşımızın eğitim düzeyi. İspanya'ya baktığımızda mesela 10,4 yıllık bir eğitim düzeyi var. Dünyanın 12. büyük ekonomisi. Kanada'ya baktığımızda 10. büyük ekonomisi 11,5 yıllık bir eğitim düzeyi var. Kore'ye baktığımızda hani 1980'lerde bizle aynı düzeydeydi. Kore'deki eğitim düzeyi ise 11,6 yıl. Şunu da aslında bir konu daha var bununla ilgili önemli olduğunu düşündüğümüz, o da şu: mesela verimlilik düzeyine baktığımız zaman hani Türkiye Almanya'nın Fransa'nın 1/3 kadar, ama bizden çok daha zengin olan hani kişi başı gelir açısından Güney Kore'ye baktığımız zaman kişi başı gelir o kadar da farklı değil. Kişi başı verimlilik düzeyi bir çalışanın, Güney Kore'de bir çalışan 42 bin dolarlık üretim yaparken Türkiye'de 32 bin dolarlık üretim yapıyor. Yani Koreliler bizden çok daha zengin. Hani kişi başı gelir Türkiye'de 10 bin dolar düzeyindeyken Kore'de bu 25 bin dolar düzeyinde. Ama bir Koreli çalışan bir Türk çalışandan o kadar da fazla üretmiyor. Bunun da nedeni şu: oradaki zenginliğin esasen kadınların iş gücüne katılımı. Türkiye'de kadınların çok az bir kısmı çalışırken, her 100 kadından 28'i çalışırken Güney Kore'de her 100 kadından 60'ı çalışıyor. Yani kadınları iş gücüne sokarak, kadınların da verimliliğini arttırarak, onların da ekonominin bir parçası haline getirerek daha fazla bir ekonomik değer yaratması söz konusu. Bu da aslında hani Türkiye'nin ikon ekonomi arasında ve de kalkınma düzeyini irdelerken önümüzdeki dönemde sadece hani ne kadar bir ekonomi için üretildiği, bunun nasıl üretildiği, kimler tarafından, toplumun hangi kesimleri tarafından üretildiğine de bakmak lazım. Bu açıdan da Türkiye'nin kanayan yarası hani eğitim düzeyi olduğu kadar kadınların da iş gücüne katılımı.
Az önce söylediğiniz rakamlar niceliksel. 12 yıl işte Almanya'da, 10 yıl İspanya'da, Türkiye'de 6,5 yıl, ama bu geçen 6,5 yıllık sürede nitelik olarak da galiba sorunlar var.
Aynen öyle. Bunun tabii ölçmek daha zor, ama OECD bu zenginlerin kulübü olarak bilinen zengin ülkelerin OECD'nin yaptığı en hayırlı işlerden bir tanesi, hem üye ülkelerin OECD hem de üye olmayan bir kısım ülkenin eğitim sisteminin niteliğini, performansını ölçmeye yönelik bir mekanizma geliştirdi. Bir test. Bunlar PISA deniliyor. Belki dinleyicilerimizin bir kısmı duymuştur. Bu ülkelerin eğitim sisteminin niteliğini ölçmek için yapılmış olan ve her 4 senede bir 14 yaşındaki öğrencilere uygulanan standart bir test. Her ülkedeki öğrenci kendi dilinde yapıyor. Türkiye'dekiler Türkçe veya işte Almanya'dakiler Almanca olarak, ve de hani okuma kabiliyeti, fen kabiliyeti ve de matematik kabiliyeti ölçülüyor çocuklarına. Okuduğunu anlayabiliyor mu veya temel matematik problemlerini çözebiliyor mu diye bakılıyor. Bu açıdan hani Türkiye OECD'nin en altındaki ülkelerden bir tanesi. Meksika ile birlikte açık ara diğer OECD ülkelerinden daha negatif bir performans sergiliyor. Ama son dönemde kısmi bir iyileşme var. Ama bu iyileşme elbette, bunun hızı ve de miktarı bizi hani ulaşmak istediğimiz 2023'te OECD'nin hani temel Fransa, Almanya, İspanya düzeyinde maalesef değil. Hani daha alacağımız, kat edeceğimiz çok mesafe var.
Evet, TEPAV'ın Türk toplumunu anlamada ve önümüzdeki süreçte neler yapması gerektiği konusunda ciddi çalışmaları var. Biz de programımızda yararlanıyoruz. Ozan Bey geçen hafta TEPAV'dan buradaydı ve özellikle sanat ve beden eğitimi alanlarında, şimdi söz oraya geldiği için söylüyorum Esen Bey, eksiklikleri tespit etmişti. Diğer ülkelerde sanat eğitiminin çok yüksek
aynen,
olduğunu. Evet.
Aynen. Yani bizim hani eğitim yani hem bir yandan ekonomik modelimizi artık sorgulamamız gereken bir döneme girdik. Hani ekonomik modelimizi sorgularken de artık ciddi anlamda eğitim modelimizi sorgulamamız gereken bir dönemdeyiz. Hani Türkiye son yıllarda ciddi bir dönüşüm geçirdi. Hani makroekonomik istikrarın sağlanması, enflasyonun hani azalması çok ciddi kazanımlar oldu.
İstikrar.
Bunun, evet, istikrar bunun yanında hani siyasi istikrar da hani belli başlı reformların yapılabilmesi için çok önemliydi. Ama bu kadar hani ekonomik istikrar, makro istikrarın hem de siyasi istikrarın olduğu bir dönemde son 10 sene içinde 5 defa Milli Eğitim Bakanı değişti. Evet. Hani birçok çalışma var. Hani bir herhangi bir eğitim reformunun başarılı olması için en az 5 sene yerli yerinde kalması gerekiyor eğitim reformunun. Ama biz neredeyse 1,5-2 senede bir bütün sistemi böyle baştan aşağı yeniden sorgular kurgulamaya çalışır hale geldik. Bu da hani eğitime daha farklı bir gözlükle bakmamız gerektiğine bence işaret ediyor.
Öğrencileri de, aileleri de, eğiticileri de, öğretmenleri de zorlayan bir durum olmuş.
Evet.
5 bakan birden.
Aynen öyle. Tabii bence bir önemli nokta da şu, hani Türkiye'nin hani 2000 dolardan 10 bin dolarlık bir ekonomi haline geldi Türkiye son dönemde. Şimdi gayet hani anlaşılabilir biçimde daha iyi bir hayat sunmak için 25 bin dolar kişi başı geliri konuşmaya başladık. Bu hedef bence zaten en anlamlı hedeflerden bir tanesi bu. Ama elbette hani kişi başı gelir de tek başına manevi bir hedef değil. Çünkü hani toplum içinde hani 100 kişiden bir tanesinde tüm gelir oluyorsa, diğerleri çok daha fakirse, hani oradaki hani gelir dağılımına da aslında bakmak lazım. Hani 25 bin doların nasıl dağıldığı da, ne kadar adaletli dağıldığı da önemli.
Yani üretimi tek başına üretim değil, bir de bölüşüm olarak aynı anda.
Aynen öyle, evet. Aynen öyle. Ve buna hem toplumun farklı kesimleri, hani kadın erkek toplumsal cinsiyet açısından bakmak önemli. İşçi, işveren açısından bakmak önemli. Farklı sektörler açısından bakmak önemli. Bir de belki de en önemlisi mekan açısından da bakmak. Hani Türkiye'nin ekonomik büyümesinin çok büyük bir kısmı Marmara bölgesinden kaynaklandı. Hani ekonominin mesela toplanan verginin, ihracatın, kayıtlı istihdamın çok büyük kısmı veya kullanılan kredinin çok büyük bir kısmı hani bir parmağın, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda ilde toplanıyor.
Bunu, yatırımcı o tarafa gidiyor demek ki.
Herkes o tarafa gidiyor. Yani köylü de oraya gidiyor. Bütün göçler oraya odaklanıyor. Ama bunu artık hani dünyanın ilk 10 ekonomisine, daha doğrusu en gelişmiş ekonomilere baktığımız zaman ülkelerdeki mekanın daha adaletli şekilde kullanıldığını, daha eşit biçimde kullanıldığını görüyoruz. Hani yığılmalar kaçınılmaz. Hani her ülkenin büyük kentleri olması kaçınılmaz. Ama bir ülkenin en zengin kentiyle en fakir kenti arasındaki fark kişi başı gelir açısından OECD ülkelerinde 2 kat, en fazla 2,5 kat. Ama bu Türkiye'de 4,5-5 katlara çıkabiliyor. Hani İstanbul'daki kişi başı gelir düzeyi ile Hakkari'deki kişi başı düzeyi arasındaki farka baktığımızda. O yüzden önümüzdeki dönemde 2023'e doğru giderken hani bu bir ekonomik büyüme yapmamız lazım. Ekonomik büyümeyi arttırmamız lazım. Bir de bunu nasıl arttıracağımız kadar nerede arttıracağımız sorusu da bir o kadar önemli bence.
Üretimin ve sanayinin belli bölgede ve belli şehirlerde bu düzeyde yoğunlaşmış olması bir Türkiye'nin bir tercihi midir? Bir zorunluluk mudur? Kaçınılmaz bir durum mudur? Nedenleri üzerine neler söyleyebilirsiniz?
Şimdi bu Türkiye'nin aslında lafı oraya da getirmeye çalışıyordum. Çok bence yerinde bir soru sordunuz. Türkiye'nin bir ekonomi modeli vardı. Türkiye'yi bugüne kadar getirdi. Hani 2000 dolarlardan 10 bin dolara kadar çıkabildik. Ve bunu yaparken de Türkiye hızlı biçimde kentleşti. Hani köylerdeki veya küçük ölçekli kasabalardaki hayatı biraz daha ülke içindeki ağırlığını azaltıp büyük kentlere doğru insanlar göç etti. Ve de baktığımız zaman hani bu 70-80'lerden beri devam eden bir süreç. Hatta Orhan Pamuk'un son kitabında da aslında tam da bu süreç anlatılıyor. O bakımdan da ben tavsiye ediyorum o kitaptaki hayata bir göz atmalarını. Ve baktığımız zaman da Türkiye'nin zenginleşmesi esasen hani kırdan kente göç sayesinde oldu. Ve de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerin periferine yerleşen ve de gece kondulaşma yoluyla yerleşen kesimlere daha sonra işte tapularının verilmesi, daha sonra göç devam ettikçe oradaki değerin artması, insanların işte bir katlık evlerden ilk önce 5 katlık evlere çıkması, sonra 10 katlık evlere çıkması, oraya gelen zengin oldu. Hani taşı toprağı altın dediğimiz şey aslında bir nevi işlevini gördü Türkiye'de ve de baktığımız zaman Türkiye garip bir ülke, çünkü bu kadar hızlı zenginleşip bu kadar az eğitime sahip olan dünyada başka bir ülke yok. Yani biz insanlarımızı eğitmeden zenginleştirmeyi bu ekonomik modelle başarmış gözüküyoruz. Ama her şeyin sonu olduğu gibi bu modelin de bir sonu var. Çünkü artık göç, yani kentlere göç edecek dalga kalmadı. Zaten köylerdeki yaş ortalaması 45-50'ye yaklaştı Türkiye'nin birçok yerinde. Zaten daha fazla gençler yok. Hani o kadar çok sayıda köy var ki Türkiye'de, hani yeni çocuk sesi yıllardır duymuyor insanlar. Hani böyle bu dalga da artık sonuna geldiği için köyden kente göç dalgası, Türkiye'nin zenginleşmek için başka yollar bulması lazım. Bu da hem sanayinin kendi içindeki verimliliği arttırmasından geçecek, hem hizmetler sektöründe farklı alanlara sıçramalar yapmaktan geçecek ve de belki en önemlisi tarım sektöründe yeniden yapılanmaya ve oradaki verimliliği arttırmaya, belki geri kentlerdeki tıkanmışlıktan insanları yeniden hani daha orta ölçekli kentlere doğru akımları teşvik etmeye kadar farklı ekonomik modelleri tartışmaya açmak gerekecek gibi gözüküyor.
Ama verimlilikteki artış da öyle çok kolay bir şey değil galiba, değil mi?
Aynen öyle. Bu zaten biraz önce dediğimiz gibi hani kapalı kutu. Hani dünyanın en iyi politikalarını uygulayabilirsiniz. Milyarlarca lira harcayabilirsiniz. Örneğin Ar-Ge, hani öyle bir saptama vardı 2000'lerin başında. Ne kadar Ar-Ge'ye araştırma geliştirme faaliyetlerine kaynak harcarsanız ekonomimiz o kadar hızlı büyür, verimlilik o kadar hızlı artar diye. Ve hani bu inançtan da hareketle hani milyarlarca lira Türkiye pompaladı. Hani Ar-Ge teşvik yoluyla şirketlere ve kamu yönetimimizin özelliği bunun etkilerini çok ölçmedik ve de benim ciddi şüphelerim var. Hani bu harcanan kaynaklar örneğin etkin olduğumu Türkiye'nin verimliliğini arttırma noktasında arzu edilen sonuçlara ulaştığımı onu çok bilemiyoruz. O yüzden de hani çok basit nedensellik ilişkileriyle hani bunu yap, hani ineği koyalım sosis çıksın gibi bir hani basitleştirici şeyle verimlilik meselesine bence çok yaklaşamayız.
Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi Esen Çağlar Bey'in makalelerinden derlediğimiz şöyle bir veri var sevgili dinleyicilerimiz. Açmasını rica edeceğim kendisinden. Avustralya'da bir işçi Türkiye'dekinden 6 kat fazla üretiyor. Ve Kanadalı bir vatandaş bizden ortalama 5 kat zengin. Bu farklar, bunun gibi 7 ülke daha var. Bu farklar nedir diye soruyor Esen Çağdaş makalesinde. Şimdi ben soruyorum, nedir? Bir, girişimcilik demişsiniz örneğin.
Evet, yani girişimcilik son özellikle hani rekabet koşullarının sertleşmesiyle küresel ekonomide çok daha eskiden düşündüğümüzden farklı bir boyut kazandı. Hani 1990'lı yıllardaki girişimcilik tartışmalarıyla bugünkü girişimcilik tartışması arasında büyük fark var. Çünkü şey de görüyoruz, hani örneğin Türkiye'de bir orta ölçekli bir kentin, yani yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı bir kentin yıllık üretimiyle ve de mesela o kentin arsa değeriyle hani 20 kişilik bir şirketin yaratabildiği değerin neredeyse kafa kafaya geldiğini görebiliyoruz. Mesela bu WhatsApp programı vardır, hani hepimizin kullandığı. Ben bunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Sadece 55 kişi var bu WhatsApp şirketinde çalışan ve geçtiğimiz aylarda Facebook'a satıldı ve de bu Facebook'a satış fiyatı bu şirketin hani Türkiye'deki birçok kentin gayri safi katma değerinden kat be kat daha fazla. Bu da hani bunun gibi örnekleri sayısını Türkiye'de de yok değil, var aslında bu tarz başarılı girişimler. Çok fazla sayıda olmasa da işte ne kadar sayısını arttırırsak, bunlar için ekosistemimizi ne kadar elverişli hale getirirsek o kadar daha fazla değer yaratılabilir, o kadar daha hızlı büyünebilir, o kadar daha fazla nitelikli işler yaratılabilir gençlerimiz için. Bu sayede gençlerimiz hani mühendislerimiz pazarlamacılık yapmak durumunda veya işte Silikon Vadisi'ne göç etmek durumunda kalmaz. Türkiye'deki inovatif faaliyetlerin şekillenmesinde çalışabilirler.
Evet, burada bir son diyelim ama virgül diyelim, bu konu önemli. Önümüzdeki programlarda devam etmeyi dileriz Sayın Esen Çağlar'la birlikte. TEPAV İcra Direktörü Yardımcısı. Efendim çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim sana.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. İz Düşün programını dinliyorsunuz.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz, programımızın başında da duyurduğum gibi sizlere Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk Serhat Bey, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim hocam.
İyi yıllar
hocam.
Diliyorum size de, dinleyicilerimize de.
Aynen hocam, ben de iyi yıllar diliyorum hem dinleyicilerimize hem size ve iki sene öncesinden enerji politikten yarım kalan konularımız bu sene iz düşümde devam edecek ve ben hemen ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Bir söz almak istiyorum dinleyicilerimizin huzurunda hocam. Evet, evet. Bu sene sık sık birlikte olmayı ümit ediyoruz.
İnşallah, inşallah. Ben de umuyorum. Ona göre derslerimi de düzenleyeceğim.
Çok teşekkürler. Şimdi hocamıza ilk başta hemen şunu sormam gerekiyor sevgili dinleyicilerimiz. Enerji politiği dinleyen değerli dinleyicilerimiz de anımsayacaklardır. Hocamız bu medeniyetler çatışması meselesini sık sık ve özellikle vurguyla gündeme getirmişti bundan 2 yıl önce. Ve Paris saldırılarıyla dün, önceki gün galiba hocam, gerçekleşen Paris saldırılarıyla Huntington yeniden gündeme geldi. Neydi hocam bu tez?
Şimdi Huntington'ın tezi esasen İslam medeniyetiyle Batı medeniyetinin çatışma halinde olduğu iddiası idi. Esasen bu tez, belki medeniyet kelimesini kullanacak olursak, yanlış bir tez. Çünkü medeniyet bütün insanların ortak bir eseridir. Yani Müslümanlıktan da önce, Hristiyanlıktan da önce var olan bir sürü medeniyet çalışmaları var. Bunların hepsi birikmiş. Sümerlerden, eski Mısırlılardan ve diğer bir sürü arkaik medeniyetlerden bize aktarılmış şeyler var. Bunların hepsi birikerek tabii eski Yunanlıların de toplamasıyla. Daha sonraki dönemde Müslümanların bunu devralıp bütün o eserleri Arapçaya tercüme etmeleri, özellikle Suriye'de, bugünkü Suriye'de özümsemeleri ve onun üzerine koymalarıyla mesela bir kimya ilminin ortaya çıkması, Müslümanların ortaya koyduğu matematikte, sayı sistemleri, cebir, aynı şekilde iktisat, tıp, birçok alanda Müslümanlar çok büyük katkılar bu dünya medeniyetine yaptılar. Ondan sonra Granada üzerinden tekrar bu Avrupa'ya geri döndü. Avrupalılar tekrar Müslümanların önüne geçtiler bir şekilde. Şu anda da öyle bir dönemin içerisindeyiz. Yeniden tekrar bu birilerine bu bayrak dönecek. Çinliler mesela şu anda öne çıkmaya çalışmaktalar. Ama aynı şey bizler için de geçerli. Eğer öyle isterseniz. Yani kendimize gelip yeniden bu eksiklerimizi tamamlayıp özümsediğimizde biz de dünyanın bu medeniyetine, ki bütün insanlar ortak malıdır, katkı koyacağız. Dolayısıyla Huntington'ın buradaki tezi esasen doğru bir tez değil. Ancak kültür kelimesini kullanacak olursak doğru olabilir. Hakikaten insanların yaşam tarzları, insanların yemek alışkanlıkları, bazı konulardaki tutumları, dünyaya bakış açıları, Yani kültür kelimesiyle medeniyet kelimesini birbirinden ayırmak lazım. Bir Türk kültürü diye bir şey var. Bir Fransız kültürü diye bir şey var. Eğer öyle isterseniz. Bir İran kültürü diye bir şey var. İkisi de Müslüman olmasına rağmen farklı. Bütün bunları, Arap kültürü de var mutlaka. Yani Suriye'nin kendine has bir kültürü var. Şimdi dolayısıyla buradaki Fransa'da olan olay bir kültür farklılığından mı kaynaklanmıştır sorusunu soracak olursak. Evet, bunun etkisi olmuştur mutlaka ama esas mesele burada şu anda bir azınlık olarak orada yaşayan Müslümanların, ki çoğu Kuzey Afrikalı biliyorsunuz. 5 milyon civarında bir Müslüman nüfus yaşıyor Fransa'da ve Avrupa ülkeleri içerisinde en fazla Müslüman nüfusun yaşadığı yer Fransa. Ama IŞİD dediğimiz bu aşırı dinci örgüt diyelim, terör örgütü diyelim, bu aşırı örgüte katılmalar da Avrupa'dan en çok Fransa'dan oluyor. Gayet normal. Nerede daha çok Müslüman nüfus varsa onun içerisindeki ekstrem uç olanların oranı da aynı olacağına göre orada daha fazla adam katılacak. Bu normal. Almanya ondan sonra geliyor. Yani gayet normal bir şey istatistik açısından bakıldığında. Şimdi bu söz edilen kişilerin bu acımasızca bir katliama girişmiş olan 12 tane iki polis ve 10 tane eğer öyle isterseniz mizah dergisinin çizerlerini, düşünürlerini, yazarlarını katletmiş olan bu insanların bir noktada IŞİD'e bir ilişkileri olduğu görülüyor. Çünkü oraya IŞİD savaşçıları değiştirmeye çalışmışlar. Ona karşı bir sempatileri var. Şu anda yakalanıp yakalanmadıklarını bilmiyorum. Dün gece izledim, hala yakalanmış değillerdi. Fransa'da doğup büyümüşler. Gayet iyi Fransızca konuşuyorlar.
Ama Fransız vatandaşları.
Fransız
hocam.
Vatandaşları. Ama bütün buna rağmen gördüğünüz gibi bir kültür farklılığı var. Bir kere bunlar Kuzey Afrikalı. Eski Fransız kolonisi. O zamandan gelen bir eziklik var. Eğer öyle isterseniz, değil mi?
Yani hocam kolonial... burada şunu sormak istiyorum. Makro düzeyde baktığınızda bu tür aşırı radikal ve terör örgütlerinin, İslamcı olarak tanımlanan terör örgütlerinin, evet, ortaya çıkışı ve bu türden lanetlenecek katliamlar yapması Huntington'ın tezinin neresine oturur?
Bu şuraya oturur eğer öyle isterseniz. İslamiyet bir noktada yalnız terörle eşdeğer hale sokulursa, İslam dini
böyle anılırsa,
evet, o zaman bu ilişki kurulabilir ama Müslümanlık bir kere Kur'an-ı Kerim'in ve hadislerin ışığından bakıldığında hiçbir şekilde terör faaliyetlerine izin veren bir din değil. Hristiyanlık ne kadar az izin veriyorsa Müslümanlık en az o kadar az izin verir veya Musevilik veya herhangi bir başka din. Evet. Birincisi o. Dolayısıyla burada Müslümanlığı bu şekilde değerlendirmek, Müslümanlığı zaten izole etmek ve kenara itmek anlamına gelir. Zaten oradaki insanların sıkıntısı da budur. Bu ön hükümlerle kenara itilmiş olmaları, bir, Kuzey Afrika'daki eski kolonyal bir bölgenin adamları olmaları, iki, kültürleri olarak, sahip oldukları inanç sistemi olarak, yani siz ikinci sınıf insansınız, sizin inancınız bizimle bağdaşmaz, bizim kültürümüzle bağdaşmaz diyor. Şu anda mesela Almanya'da bir Bertelsmann bir araştırma yaptırmış. Bu araştırma yeni çıktı ve tesadüfen tam da 7 Ocak günü yayınlandı. Bu araştırmada şu soru soruluyor. Almanya'daki 14 bin kişiye sorulmuş bu. Muhtelif işte istatistiksel olarak dağılımı toplumu temsil ettiğine düşündükleri bir kitleye sorulmuş. Sizce Müslümanlık Batı için bir tehdit midir diye. Cevap %61 civarında Batı için bir tehdittir diye çıkıyor. Ama bundan 2 sene önceye gittiğimizde, yani 2012'ye gittiğimizde bu oran %51 civarında. Bir anda %10'luk falan bir artış görülüyor. Bir. İki, Müslümanlık tehditse siz Müslümanlık ile Batı yaşam tarzı birbirine uyabilir mi sorusunu sorduklarında gene aynı şekilde 2 sene önce 50'lerde seyreden sayı şimdi %57'lere 58'lere çıkmış. Yani Müslümanlığı bir korku unsuru olarak, korkulan bir unsur olarak algılıyorlar. Bu bir algıdan kaynaklanıyor. Bu algıda özellikle tabii yayın organlarının burada çok büyük etkisi var. Toplumda da okumuş yazmış olanlar dahil maalesef, ki onlarda daha az olması gerekir, bu ön hükümlerin var olduğunu görüyoruz. Bir taraftan tolerans, hoşgörü öne çıkarılıyor güya laf olarak. Fakat uygulamada hoşgörüyle hiç alakası olmayan böyle bir hüküm ortaya çıkıyor. Yani bir çelişki var burada. Şimdi tabii bundan bu insanların etkilenmemiş olduğunu söyleyemeyiz. Bir kere bu kesin. IŞİD'e katılanlarda da bu unsur var. Artı ekonomik olarak şartlar kötüye gittiği zaman bu şekil Müslüman olmayanların Müslümanlara karşı tutumlarında bir negatifleşme başlıyor. Sanki onların yerini onlar almış gibi, onların imkanlarını onların elinden birileri almış gibi bunu algılıyorlar. Sosyolojik bir olay esasen. Şimdi bütün bunlara bakıyoruz da, yani bu yapılan iş doğru bir iş kesinlikle değil. Bütün bu söylediğimiz şeylerin hiçbirisi bu insanların yaptığı şeyi hoş göstermez. Yani bu her halükarda farklı düşünüşte olan insanların da saygıyla birbirini karşılaması gerekir. Bu da Müslümanların kendilerine biraz bakmaları gerektiğini gösteriyor. Müslümanlığın içerisinde bir takım akımlar, özellikle kendisi gibi düşünmeyenleri kafir ilan etmeler, IŞİD gibi.
Tekfirci denilen
Selefi yaklaşımlar. Evet hocam. Ki bizim Türk kültürüne uzak bir şey. Dolayısıyla bu anlayış ve siyasi İslam adı altında bunun devam ettirilmesi, bu insanların bu algılarını, Müslüman olmayanların Müslümanlık hakkındaki bu algılarının oluşmasını destekliyor ve buna sebebiyet veriyor. Şimdi bir de olayın öbür tarafına bakalım. Yani bu dergi, bu mizah dergisi. Nasıl bir mizah dergisi? Değil mi? Yani
saldırı neden buraya oldu?
Niçin oldu, başka yere olmadı?
Evet hocam.
Charlie Hebdo dediğimiz bu dergi bir satir dergisi, yani bir mizah dergisi. Fakat acımasızca kritik yapan, acımasızca karşı taraftakileri eğer öyle isterseniz hicveden bir tutuma sahip. Buna yalnız Müslümanlar dahil değil. Buna aynı zamanda mesela Sarkozy bundan önceki Cumhurbaşkanı dahil olmuştu. Ona çok yüklenmişti.
Bilmiyorum, Vatikan'a da yükleniyorlarmış.
Vatikan'a çok yüklendiler. Evet. Hristiyanlık değerlerine yüklendiler. Hatta bunun baş çizeri ve redaksiyon başkanı olan Charbonnier, ki ölmüştür. Evet. Kendisi değerli bir çizer. Rahmetli oldu diyelim. Fakat ateist olduğunu açıkça kendisi söylüyor. Ve diyor ki ben ateistim. Tabii Allah bilir bir insanın ne kadar ateist olup olmadığını.
Evet hocam, kesinlikle.
Kendisi böyle söylese bile. Evet. Ama her halükarda adil bir tutum içerisinde olmaya çalışan bir insan. Sosyal değerleri kritize eden bir insan. Hazreti Muhammed'i de resmetmek ve onu hicvetmek gibi bir tutuma giriyor. Gayet tabii burada eğer öyle isterseniz Müslümanların kutsal saydıkları bazı şeylere de bir dokunma var. Şimdi ama bu dokunma eğer öyle isterseniz onların öldürülmesini gerektirmezdi. Değil mi? Bu hiçbir şekilde.
İslam dinine göre gerektirmezdi. Hiçbir dine göre. Evet hocam.
İnsanlık açısından da gerektirmezdi. Evet. Fakat onların bu yaptığını da dikkatle değerlendirmek lazım. Şimdi bakınız, daha önce Danimarka'da bir karikatür krizi çıktı. O karikatür krizinin mensubunu burada, mesela bunun karikatürlerini burada bu dergide yayınladılar. Artı bir film çıktı 2012'de zannediyorum. Bu film Müslümanların Masumiyeti adını taşımaktaydı ve tamamen İslam'la, Müslümanlara ve İslam dinine hücum eden içerikleri olan bir filmdi. Bu filmi de mesela pozitif değerlendirdiler. Onun üzerine bir bombalı saldırıya uğradı. Yerle bir ettiler orasını. O zaman yine Charbonnier, yani şimdi öldürülmüş olan baş yazar ve redaksiyon başkanı aynen şunu söylüyor: biz negatif bir tutum sergilemişsek de bu kritik tutumumuzu devam ettireceğiz diyor o zaman. O zaman Jean Combendi, yani 1968 Talebe Hareketleri'nin Fransa lideri, ki ben 68 Berlin Teknik Üniversitesi mezunuyum. O biz de o zaman paralel olarak Berlin'de benzer şeylerin içerisinde öğrenci olarak olduk. Amerikalıların Vietnam hareketlerini tasvip etmedik. Combendi de aynı şekilde. Combendi diyor ki bu Charbonnier'e, siz diyor çok akılsız, aptal insanlarsınız. Bu yaptığınız hiçbir şekilde kabul edilemez. O da Charbonnier de diyor ki Combendi'ye, siz bizi aptallıkla vasıflandırıyorsunuz. Siz 1968'de talebeyken polislerin jobuna karşı durduğunuzda akıllı mıydınız diyor. Yani demek istiyor ki böyle karşı duran insanlar her zaman olacaktır. Biz de onlardanız. Ama öbür taraftan şu anda Avrupa Parlamentosu üyesi olan Combendi, evet, eğer öyle isterseniz etabli olmuş bir insan olmuş. O bunun yani eğer öyle isterseniz
toplumda... O da dönemin toplumda, liderlerinden, dinleyicilerimizi hatırlatalım
toplumun,
hocam.
Toplumun gerginliklere sebebiyet verecek bir şekilde kaşınmasını uygun bulmadığını ifade etmiş oluyor. O da haklı. eğer öyle isterseniz. Demek ki burada iki tarafın da birbirine yaklaşması gerekiyor. Şimdi mutlak olarak basın hürriyeti. Mutlak olarak düşünce hürriyeti.
Hocam sürem çok daralıyor ama şu soruyu mutlaka sormak durumundayım. Az önce verdiğiniz istatistik bilgi önemi %61'e çıkmış.
Evet.
Kısa bir zamanda.
Çok.
Aşırı sağın yükselişini bekliyor musunuz Avrupa'da?
Evet. Yani, ve çok kesin. Çünkü aşırı sağ da bunu kullanmaktadır. Yani şimdi bu hem Fransa'da olan Le Pen'in temsil ettiği, Madame Marie Le Pen'in temsil ettiği biz değerlerimize sadığız diyen hareket. Hem de %25 civarında bir taraftarı var. Az bir şey değil, 1/4 civarında. Aynı şekilde Almanya'da çıkan Pegida dediğimiz hareket ki paralel bir harekettir o da. Onda her ne kadar Nazilerle ilgimiz yok diyorlarsa da bir noktada arka planda bir benzerlik şöyle var. Kendi değerlerini sosyolojik olarak muhafaza etmek çabası ve İslamiyet'in orada bir tehdit oluşturduğu iddiası. Şimdi bu tabii Dresden gibi bir yerde çıkıyor. Niye Dresden'de çıkıyor mesela Köln'de çıkmıyor?
Eski Doğu Almanya'da kalan şehir hocam.
Ondan. Evet. Niçin? Çünkü Doğu Almanlar Batı Almanlara göre ekonomik ve sosyal olarak daha sıkıntılı bir dönemdeydiler. İki Almanya birleştirdikten sonra aynı millet olmalarına rağmen aradaki farkın bir anda değişeceğini, cennetin bir anda geleceğini düşündüler. Ama böyle olmadı. Ne işsizlik sorunu halloldu, ne gelir düzeyleri o hale geldi, ne aradaki fark bu kadar hızla kapandı. O yüzden Doğu Almanların bu reaksiyonu göstermesine hiç şaşırmıyorum. Batı Almanya'da mesela Köln'de yapılan gösteride Kögüda adı altında hiç de o kadar büyük bir iştirak olmadı. Demek ki
karşıtlar daha fazla.
Demek
hocam,
ki burada ekonomik ve sosyal gelişim de burada çok büyük rol oynamaktadır. Artı aynı zamanda insanların Müslümanlarla olan temasta bulunmuş olup olmamaları da büyük rol oynamaktadır. Batıdaki insanlar Müslümanlarla iç içe yaşamışlardır. Bunun bir tehdit olmadığını görmüşlerdir. Ve o yüzden de onlardaki Pegida hareketine katılım daha düşüktür. Ve daha düşük olacaktır. Doğu Almanlar ise kapalı bir yapıya sahip oldukları için Müslümanları tanımamışlardır. Kendilerine anlatıldığı gibi bunu değerlendirmektedirler. Hele böyle kötü temsilciler çıktığı zaman da bu daha da perçinlenmektedir.
Söylediğiniz gibi ekonomi politik temelleri mutlaka var. Hocam buraya gelmeden önce Cumhurbaşkanı Hollande'ın basın toplantısını televizyonlardan izledim. Son derece kaygılı ve başka saldırılar olabileceği konusunda da toplumunu uyarıyordu.
Çok doğru.
Ne düşünüyorsunuz hocam?
Aynı düşüncelerdeyim. Bu olan olay eğer öyle isterseniz Fransa'nın hiçbir şekilde işine gelmez. Almanya'nın da işine gelmez. Çünkü toplumda barışı sağlamak farklı dinlerden, farklı etnik kökenlerden gelen bir Fransa'nın veya bir Almanya'nın düzeni sağlaması birlikte olmaktan geçer, müştereklikten geçer. Bu Türkiye için de aynen böyle geçerlidir. Birliktelik, müşterek geleceği inşa etme duygusu ve arzusu milleti millet yapan özelliktir. Dolayısıyla bir Hollande'ın böyle bir talepte bulunması gayet normaldir ve tabii bunu sağlamak için de bunun üzerine gidip özellikle aşırı sağın veya değerlerimiz kayboluyor diye Müslümanlardan korkanların ayaklanmasını teşvik edecek davranışlardan kaçınacaktır. Aynı şeyi Merkel de yapmıştır Alman şansölyesi ve o yüzden de hücuma uğruyor şimdi Pegidacılar tarafından. Şimdi burada başka bir enteresan husus var. Son dergide başlık olarak seçilen konu enteresan bir roman. Bu roman tam o gün Fransa'da piyasaya çıktı ve ayın 16'sında veya 17'sinde Almanya'da çıkacak. Bu romanı yazan da Michel, tam ismini söyleyeyim size, Michel Houellebecq. Michel Houellebecq tanınmış bir roman yazarı, Fransız roman yazarı. Bu romanın konusu şu, Fransa'da Hollande bir daha seçiliyor ve 2022 senesine gelindiğinde Le Pen yani sağcı liderin cumhurbaşkanı seçilmemesi için sosyalistler ve konservatifler müştereken bir Müslümanı, bir Fransız Müslümanı cumhurbaşkanı seçerler. Ve bu seçilen cumhurbaşkanı, Müslüman cumhurbaşkanı Elize Sarayı'na gider ve gittikten sonra Fransa'da pozitif gelişmeler olur. İşsizlikte düşmeler meydana gelir. Yalnız kadınlar artık eve dönüşe başlarlar. Artık çalışmazlar, çalışma hayatından çekilirler. Hatta başörtüsü vesaire yaygınlaşmaya başlar. Ve neticede ekonomik olarak ve sosyal olarak bir yeniden inşa dönemi, güçlü bir Fransa inşası başlar. Bu Müslüman başkanın liderliğinde. Şimdi tabii bu kitabın başlığı da şu. Fransızca olarak belki itaat olarak çevriliyor Türkçe ama belki boyun eğme ve hatta teslim olma başlığını taşıyor. Bu şimdi tabii oradaki insanların korkusunu daha da kuvvetlendirecek bir roman. Evet. Bu romanın başlığını koyuyorlar ve başına da bu yazar olan Michel Houellebecq'in fotoğraf şeyini koyuyorlar, karikatürünü koyuyorlar. Diyor ki 2015 senesinde dişim çekilecek, 2022'de de oruç tutmaya başlayacağım diyor. Şimdi bu tabii insanların zaten korku içerisindeki olan tutumlarını güçlendirecek bir tavır. O halde burada bir eğer ölçerseniz bir insanları bu tarafa doğru tahrik etme mekanizması da çalışıyor. Bunu söyleyebilirim. Peki Fransa'da olayların bu kadar karışması, oradaki düzenin bozulması, Avrupa'daki düzenin bozulması, Fransızlar işine gelmediğine göre, Almanlar işine gelmedi. Kimin işine gelebilir? Bu sorunun cevabını arayalım. Bence bu çok önemli. Veya kimlerin işine gelebilir yan ürün olarak? Ben hemen söyleyeyim. Yan ürün olarak işine geleceklerden bir tanesi şu andaki İsrail'deki şey kanadıdır. Şahin kanadıdır. Şahin kanadı özellikle Netanyahu hemen bir beyanat verdi. Ve dedi ki işte bu terör faaliyetleri artık sona ermelidir falan çok şiddetli bir şekilde. Hamas da zaten Filistin'deki Hamas örgütü de öyle bir örgüttür. Artı bir noktada El Fetih ile Hamas'ı bir araya getirip Amerikan Başkanı Obama barış temin etmeye çalışırken bu torpillendi biliyorsunuz. Gazze bombalandı ve şu anda eğer öyle isterseniz İnsan Hakları Mahkemesi'ne daha doğrusu ceza mahkemesine üye olmak için müthiş teşebbüs eden bir Filistin'in orada olması halinde İsrail'in Gazze'deki yaptığı işler dolayısıyla mahkemeye sevk edilmesi söz konusu, askerlerin sevk edilmesi söz konusu. Ve dikkat edin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada Fransa benim bildiğim kadarıyla ya tarafsız kaldı yahut da Filistin'in devlet olarak tanınması yönünde oy kullandı. Zaten Fransız parlamentosu da o yönde oy kullanmıştı. Şimdi öyle olduğu zaman da şunu sormak gerekiyor bu soruya cevap verirken. İşte sizin değer verdiğiniz, o bize karşı kullandığınız bir halbuki onlarla bir görüşelim de ondan sonra ancak böyle şeyler yapabilirsiniz diyen bir Netanyahu. Gördünüz mü? İşte bu adamlar böyle insanlardır. Siz böyle insanlara değer verdiniz. Böyle insanları bizim karşımıza diktiniz. O halde onun hesabını da verin bakalım diye sevinebilir için için. Yani burada ya
ihtimal dahilindedir.
Dahilindedir. Evet, dolayısıyla hocam. Burada bir kimin işine yarar, kimin işine yaramaz bir yan ürün olarak bunu söylüyorum. Bu ortaya çıkan bir sonuçtur.
Yine bir yan ürün olarak diye Rusya'nın burada pozisyonunu olur hocam.
Bu da çok önemli bir soru. Zaten bu olay ortaya çıktıktan sonra Ukrayna meselesi herhalde birinci planda olan bir olay olmaktan çıkıp ikinci planda bir olay haline dönüşüyor. Yani insanlar bu gibi şeyleri kaşımamalılar. O yapan insanlar ne Ruslar ne de İsrail tarafından desteklenmiştir demek istemiyorum. Ve oradan para almışlardır demek de istemiyorum. Ancak bunun yan ürünü olarak ortaya çıkardığı sonuçlar bunlar. Devletler de terör örgütlerini, IŞİD'i de mesela ele alalım. Uzun zaman biliyorsunuz Batı IŞİD'i desteklemiştir. Neden? Niye karşı? Esad'ı devirmek için. Neden? Ortada bir Sünni devleti kurmak için. Neden? Barzani'nin kuzeyde bir devlet kurmasını sağlamak için.
Belki İran'a karşı.
Şimdi ise cezalandırmaya çalışıyorlar. Evet. Bir ara Taliban da aynı şekilde desteklenmemiş miydi?
Evet.
Demek ki bu gibi şeyleri desteklemekten de bu ülkelerin vazgeçmeleri lazım. Ve maalesef büyük devletler sorumluluklarına uygun davranmıyorlar. Zaman zaman bu gibi örgütleri sempatiyle bakıyorlar ve işlerine geldiği için ona göz kırpabiliyorlar. Bu göz kırpmanın olmaması lazım. Bence evet. Bu çok önemli.
Evet. Yavaş yavaş bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Son 1-2 dakikamız. Fakat 3 tane çok önemli başlık kaldı. Bir tanesi hocam bu konulara önümüzdeki hafta devam etmek üzere sizden söz almak istiyorum. Fukuyama. Onun ardından Suriye, Arap Baharı ve Fransa'nın buradaki politikaları ve Türkiye'den de IŞİD gibi örgütlere katılımın maalesef, yüksek olduğu
maalesef
ve aynı şeylerin sorunların Türkiye'de de yaşanabileceğini
tabii.
değerlendirildiğini
çok doğru çok biliyoruz. Doğru çok doğru zaten bir noktada Hüdapar'la
hocam Neslihan beni uyarıyor hocanın haftaya sınavı varmış diye.
Evet doğru.
O sonraki hafta hocam.
Hüdapar'la mesela PKK arasındaki olan mücadelede de bunu çok açık bir şekilde gördük. Yani bir noktada mütedeyyin olan bir bölge insanının diğer taraftan dünyevi olarak olaya bakan sosyalist bir açıdan olaya bakan bir etnik kökencinin birbirlerine girdiklerini gördük. Ve özellikle bu Kobani meselesinden dolayı çıkan olaylarda onları katlettiler. Hem de acımasız bir şekilde. Onlar da cevap verdiler. Bu olay Türkiye'nin içine Allah korusun taşınmış olacaktı. Onun için Türkiye'nin oraya karadan asker göndermemesi, oraya girmemesi Türkiye'nin yaptığı doğru bir harekettir. Bu mutlaka orada kalmalıdır. Ancak savaşçıların geçişini engellemek veya para transferini engellemek, yani petrol ticaretini engellemek gibi bunlar doğru şeylerdir. Zaten Obama'nın o planlarına biz de katıldık. Hava kuvvetlerine iştirak etmedik. İncirliği de bu konuda kullandırmadık. Evet. Dikkat ederseniz.
Değerli dinleyicilerimiz, bu konu IŞİD olsun adı, El-Kaide olsun, Taliban olsun, her ne olursa olsun çok önemli bir konu. Önümüzdeki hafta hocamızın programının yoğun olduğunu şu anda öğrendim ben. Ama ancak daha sonraki tabii, hafta hocam mutlaka inşallah konuya devam etmeye gidiyoruz. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sencer İmer hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık, sağ olunuz.
Rica ederim, rica ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, iz düşümü bitiriyoruz. Haftaya birlikte olmayı umuyoruz. Hoşçakalınız. İz düşümü.